huzur arayan topraklar.
Merhaba sayın dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Başlarken bize ulaşmak isteyen dinleyenlerimiz için telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0090 312 463 34 19 0090 312 463 34 21 telefonlarımız. Elektronik posta adresimiz ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Tekrar edelim, ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Bu programda nükleer programla ilgili anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından İran'ın durumunu konuşacağız. Son gelişmelerin bölgesel siyasete etkileri üzerinde duracağız. Stüdyoda yardımcı doçent doktor Atay Akdeveloğlu ile birlikteyiz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. İran ve son gelişmeleri kendisiyle değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, bunlara ek olarak Almanya ve Avrupa Birliği ile İran arasında 14 Temmuz 2015'te Viyana'da bir anlaşma imzalandı. Kapsamlı Ortak Eylem Planı adıyla geçti bu anlaşma. Anlaşmada İran'ın nükleer faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetçilerine açılması hükümleri vardı. Denetçilerin onayından sonra da İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması öngörülüyordu. Kapsamlı ortak eylem planı uluslararası diplomasi açısından da önemli bir dönüm noktası olarak yorumlanmıştı. İran öncelikli taahhütlerini yerine getirdi ve 16 Ocak 2016 tarihi itibariyle de uygulama gününe geçildi Sayın Akdeveloğlu. Kısaca yaptırımların nedenlerinden söz ederek başlayalım, daha sonra gelişmeleri devam edelim.
Elbette yaptırımların görünür nedeni İran'ın nükleer programı. Ve burada İran'ın da açıkçası sorumlulukları, yerine getirmediği sorumlulukları var. Tam bir şeffaflık sağlayamadı. NPT sistemi çerçevesinde yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmedi ve dolayısıyla bu da İran hakkında şüpheler uyandırdı ki haklı şüpheler. Bunu asla göz ardı edemeyiz. Bu haklı şüpheler üzerine yaklaşık 10 küsür yıldır Atom Enerjisi Ajansı İran'ı mercek altına aldı. Özel bir birim kurdu, takip etmeye başladı ve ABD başta olmak üzere Güvenlik Konseyi'nin üyeleri, keza Avrupa Birliği, Rusya ve Çin de ajansın bu mercek altına alışına katıldılar. Aslında 10 küsur yıldır devam eden İran nükleer programına dair kriz budur nihayetinde. Ve gelinen noktada da İran şeffaflaşma konusunda artı NPT'den doğan kimi haklarında kendi iradesiyle terk etme konusunda bir uzlaşıya vardı. Ve sorun böyle çözüldü. Son olarak şunu söyleyeyim. Teknik olarak bakıldığında esas odaklanılan nokta uranyum zenginleştirme programıdır. Onun üzerinde çok duruldu. Ayrıntılı kararlar, uzlaşı onun üzerine yapıldı. Ama temelde İran'ın şeffaflığı ve niyetine dair dünya kamuoyunda oluşan algıdır esas neden.
Evet, kısaca özetlemiş olduk. Amerika, İran'ın 35 yıldır dondurulmuş olan 400 milyon dolarını faiziyle iade edeceğini açıkladı geçtiğimiz günlerde. Bu süre içerisinde biriken 1 milyar 300 milyon dolar da İran'a teslim edilecek. Daha önce İran askeri ekipman almak amacıyla bu parayı Amerika'ya ödemişti. Ancak ne para iade edildi ne de siparişler gönderildi. İki ülke arasındaki tutuklu takasından sonra da İran'ın parası serbest bırakıldı. Diğer ülkelerin de yaptırımları kaldıracağına ilişkin açıklamalar geldi. Zaten anlaşmanın hükümleri de bu yönde. Bu durumun İran ekonomisine etkisiyle devam edelim.
Hiç şüphesiz çok olumlu etkisi olacak. Ve İran'da sokaktaki insan da bunu heyecanla bekliyor. Bu etkiyi bir an önce görmek ve yaşamak istiyor. Kimi tüketim malları satan merkezdeki sermaye grupları da bunu istiyor. İran'ın petrol ve doğalgaz sektörüne yatırım yapmak isteyen şirketler de bu heyecanı paylaşıyorlar. Dolayısıyla hiç şüphe yok. Yani İran ekonomisinin olumlu etkileneceğine dair hiç şüphe yok. Ve ben beklentilerin de üzerinde ilk birkaç yıl gerçek bir ekonomide patlama bekliyorum. Çünkü uluslararası finans çevrelerinin kredi musluklarını da açacak olması, İran'ın sadece ambargolar kalkmasından dolayı kazanacağı kaynakların üstüne ilave kaynaklar da getirecek. Fakat İran ekonomisinin çok ciddi yapısal sorunları var. Türkiye'de de biz bunu sık duyuyoruz. Yapısal sorunlar, yapısal reformlar yapılmalı. Bunu çok sık duyuyoruz ama İran ekonomisinin çok daha özel, çok daha derin, çözülmesi çok daha zor yapısal sorunları var. Ve bu sorunlar bir kambur olarak İran ekonomisinde durduğu sürece bu etkinin, bu az önce bahsettiğim epey de ciddi bir iyileşme göreceğimizden bahsetmiştim. Bunun sınırlı olacağına, birkaç yıl sonra İran ekonomisinin tekrar önemli sorunlar yaşayacağına inanıyorum. Fakat gene de kesinlikle yaptırımların kalkması, İran ekonomisinin açılması, uluslararası sistemle eklemlenme demiyorum ama işbirliğinin yoğunlaşması hem İran için daha iyi hem Türkiye için iyi. Ki Türkiye'de İran'ın bizden rol çalacağına dair bazı endişeler duyuyorum, katılmıyorum. Hem de bölge ve dünya ekonomisi için kesinlikle olumlu bir gelişme. Ben ekonomik açıdan, ekonomiyle siyaseti tam olarak ayırıyorum birbirinden, ekonomik açıdan bir mutlak kazanımdır. Buna tüm dünya insanları olarak sevinmeliyiz diyorum.
Evet, aslında sorunlar tabii ki tamamen bitmedi. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın balistik füze programına katkı yaptığı gerekçesiyle 11 firma ve şahsa yaptırım kararları aldığını görüyoruz. Halen devam eden bazı yaptırımlar var. Ancak bu türden gelişmeler sizin de az evvel ekonomi ve siyaseti ayırmanız nedeniyle ben de ayırarak devam edeceğim. Batı ile yakınlaşma bölge siyasetini etkileyecek gibi görünüyor. Bu etkileri değerlendirmeye geçmeden önce İsrail'in önceki tutumu ve anlaşma sonrası tutumuyla devam edelim.
İsrail bu konuda en istikrarlı ülke aslına bakarsanız. Anlaşmadan önce de İran nükleer programı neredeyse 90'ların başında başladığında da aynı istikrarlı politikasını ve retoriğini sürdürüyor. Açık konuşayım. Bu nedenle de İsrail'i çok ciddiye almıyorum. Yani İsrail'in ne diyeceğini zaten biliyorum her olaydan önce. Çok anlamlı değil. Çok anlamlı değil. Fakat şu var, birazdan konuşmamızda belki de ben İsrail hükümetiyle benzer tezleri savunuyor duruma geleceğim muhtemelen. Çünkü bu uzlaşının yaratacağı sonuçlar hakkında İsrail hükümetinin kimi tespitlerine katılıyorum, siyasi tespitlerine katılıyorum açıkçası. Fakat İsrail, İran'daki rejim devam ettiği sürece her fırsatı kullanarak İran'a karşı bir kampanya, uluslararası kampanya yaratma konusunda istekli olacaktır. O yüzden bu anlaşmayı da, anlaşma öncesi görüşmeleri de programın kendisinde her zaman eleştirdi, eleştirmeye de devam edecektir. O yüzden dediğim gibi çok anlamlı görmüyorum. İsrail üzerinden bir yorum yapmak anlamlı değil bence.
Aynı tutumuna devam edecek. Evet. Başından beri ikili görüşmelere karşıydı ve sallarını daha şiddetli savundu Netanyahu.
Evet.
Anlaşma sonrası da aynı söylemi yine dile getirdi.
Evet. Çoğu zaman da irrasyonel ifadeler görüyorum İsrail'den gelen. Ama dediğim gibi en istikrarlı ülke bu konuda İsrail sanırım.
Evet. Bölge için önemli ülkelerden biri Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın İran ve bölge siyasetinde de bir takım değişikliklerin olacağını söylemek mümkün mü anlaşmadan sonra? Anlaşma öncesine baktığımızda İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinin geçmişten bugüne var olan sorununun devam ettiğini görüyoruz. Üstelik bu sorun bölge siyasetini belirleyen önemli gerilim noktalarından biri de. İki ülke arasında Yemen sorunu yaşanıyordu. Buna İdam krizi eklendi. Riyad Tahran'la diplomatik ilişkilerini kesti. Bahreyn ve Sudan'da aynı yolu izledi. Dediler. Birleşik Arap Emirlikleri de Tahran'la diplomatik ilişkilerini en alt düzeye indirdi. Bu üç ülke de 15 Aralık 2015'te Riyad'da oluşturulan teröre karşı İslam İttifakı'nın üyesi. Bu gelişmeleri İran'a yönelik yaptırımların kalkması izledi. Çok peş peşe geldi bunlar ard arda. İran'ın Batı ile ilişkilerinin normalleşme sürecine girdiğini söyleyebiliyoruz. Bu süreç İran ve Suudi Arabistan'la ilişkileri ve bölge siyasetini nasıl etkiler?
Şimdi her şeyden önce şunun altını çizeyim. Batı ile ilişkilerin normalleşmesinden kastettiğimizin ne olduğunu açıklamak gerekir. Evet, bir normalleşme var. Eğer arada diplomatik ilişki yok ise, karşılıklı diplomatik misyonlar yok ise, bunların tekrar kurulması, normal kanalların açılması demektir. Şüphesiz. Fakat normalleşmeden kastedilenin kimi zaman Batı ile siyasal sorunların ortadan kalkması, Batı ile benzer bir siyasal pozisyona İran'ın gelmesi gibi düşünüldüğünü görüyorum. Öyle anlıyorum okuduklarımdan. Kesinlikle bunu görmeyeceğiz ve yaşamayacağız.
Çok mümkün değil. Yapılan açıklamalar da aslında bu ayrımın devam ettiğini gösteriyor her iki taraftan.
Üstelik ben söz konusu anlaşmanın İran ekonomisine getireceği rahatlamanın söz konusu çatışmayı daha da derinleştireceğini düşünüyorum. İran'ın elini daha da güçlendireceğini düşünüyorum. Ve İran'ın pozisyonunu yumuşatacağını düşünmüyorum. Ne Yemen'de, ne Suriye'de, ne Bahreyn'de, ne Afganistan'da, ne bölgede, nerede Birleşik Devletler'le İran arasında çatışma görüyorsak bu çatışmanın devam edeceğini düşünüyorum. Suudi Arabistan örneği çok yeni ve çok gözümüzün önünde. Bu anlaşmadan sonra beklenirdi ki, eğer genel beklenti dediğim gibi normalleşmeden anladığımız İran'ın sistemle uyumlaşması olsaydı, tam tersine Basra Körfezi'nde de tansiyonun düşmesi, bir rahatlama yaşanması beklenirdi. Ki dönem dönem bunu yaşadık. Uluslararası ortam bunu sağladı. 1990'larda İran'la Suudi Arabistan arasında ciddi yakınlaşmalar görüldü. Fakat şimdi bakıyoruz, tam tersine gerilim tırmanıyor ve bu tırmanmayı her iki tarafta açıkçası kışkırtıyor, tetikliyor. Tırmanmadan her iki tarafta memnun görünüyorlar anladığım kadarıyla ve bunları yaşamaya devam edeceğiz. Bu durum değişmeyecek. O yüzden ister Suudi Arabistan gibi batıya yakın bölge ülkeleri olsun, ister batının kendisi Amerika Birleşik Devletleri olsun, bölgede İran ile çatışmaya devam edecekler. Çünkü İran bu konuda iradesini değiştirmiş değil ve değiştirecek gibi de görünmüyor.
Evet, geçtiğimiz günlerde Cafer'in de bir açıklaması vardı. 200 bin gencin dünya üzerinde belli ülkelerde cihat için hazırlandığını, silahlandığını ifade etmişti. İran'ın dış politikası ve iç politikasında bir değişiklik görmüyoruz. Dış politikası halen iç politikadaki meşruiyeti sağlamaya yönelik olarak devam ediyor. Tekrar İran ve Suudi Arabistan üzerinden gidersek, konunun bir başka yönü olduğunu da söylemek mümkün. İran bu anlaşmadan sonra uluslararası enerji piyasasına petrol arzını arttıracağını ifade etmişti.
Evet.
Aslında çok doygun olan piyasada daha çok petrolün akması fiyatların da düşürülmesini beraberinde getirebilir. Suudi Arabistan bütçesinin petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 2015 yılında 98 milyar dolar açık verdiğini hatırlarsak açık daha da büyüyecektir bu durumda. Ama diğer yandan İran'ın nükleer silahlanma açısından tehdit gören Körfez ülkeleri anlaşma sonrası bir rahatlama içerisine girmiş olmalılar. Bu da silahlanmaya ayrılan bütçenin azalması anlamına da gelebilir. Böyle bir sonuca da yol açabilir. Anlaşma ekonomik anlamda yeni bir gerilim ya da rahatlama neye yol açar?
Az önce de belirttiğim gibi Körfez ülkelerinin, Arap ülkelerinin silahlanmasında herhangi bir yavaşlama göreceğimizi düşünmüyorum. Dolayısıyla petrol fiyatları düşmüş olabilir. Evet, gelirlerde ciddi bir düşüş yaşadıkları çok açık ve bunun hiç de geçici olmayacağı da görünüyor. Başta beklentimiz buydu. Bize söylenen buydu. Petrol piyasasını takip eden yorumcuların söylediği buydu. Görüyoruz ki bu orta vadeye yayılacak bir fiyatlandırma, düşük devam edecek. Buna rağmen güvenlik kaygıları, güvenlik odaklı dış politika elbette esas olmaya devam edecek Körfez'de. Ve İran'dan algılanan tehdit, tekrar ediyorum, bu anlaşmayla azalmadığı gibi hatta artabilir bile. Dolayısıyla Körfez ülkelerinin silahlanma temposunda bir yavaşlama beklemiyorum. Başka yere kaynak ayırmazlar ama buraya ayırırlar, yaşamsal önemde. O nedenle bu açıdan konusunda. Evet, bu açıdan maalesef hiç iyimser değilim. Üstelik şunu düşünün, İran uzun süredir hem yaptırımlarla boğuşuyor ve sadece bu yaptırımlar da değil. Birleşik Devletler İran'da rejim neredeyse kurulduğundan beri kısa bir süre sonra İran'a yönelik uzun erimli yaptırımları hayata geçirmişti. Yani bir tür Küba muamelesi İran görüyordu Birleşik Devletler tarafından. Bunlarla mücadele etti. Petrol fiyatları düştü. Bununla da mücadele etti İran. Ve şimdi zor günleri geride bıraktı. Yani petrol fiyatlarının düşmesi İran'ı da etkiliyor tabii Körfez ülkeleri kadar ama İran'ın eli biraz daha rahatlamış durumda. O nedenle Körfez'deki Arap ülkelerin endişelenmesini anlayabiliyorum.
Evet, endişenin bir nedeni de bölgedeki mezhep ayrımı. Aslında belki de Orta Doğu'daki şu anki gerilimin temel nedenlerinden biri. Yeni etkinlik alanları, oluşturulan etkinlik alanları var. Çatışmalar bu temele dayalı olarak sürdürülüyor. Suriye bu ayrımın ya da bu çatışmanın en belirgin olarak ortaya çıktığı ülkelerden biri. Anlaşma bölge devletlerinin Suriye politikasını nasıl etkiler? Tabii ki burada yine Körfez ve İran üzerinden devam edelim.
Şüphesiz, fakat mezhep ayrımının neden mi sonuç mu olduğu konusunda şüphelerim var. Evet, mezhep üzerinden okumak çok büyük rahatlık sağlıyor bize bölgeyi. Bir Şii-Sünni çatışması ve onun da ötesinde Müslüman-gayrimüslüman çatışmasını okumak çok net ve dediğim gibi rahatlatıcı. Ama ben bunun neden değil bir sonuç veya bir araç olduğunu düşünüyorum. Gerek İran gerek Suudi Arabistan bu aracı kullanıyorlar. Kullanma konusunda en ufak bir tereddüt de sergilemiyorlar. Bunu bir yere koymak istiyorum. Suriye meselesine gelirsek, Suriye meselesi söz konusu İran'la varılan nükleer uzlaşıdan tümüyle bağımsız bir biçimde yol almaya devam ediyor. Suriye konusunda çözümün ne olacağına dair ana noktalar uzlaşıdan daha önce ortaya çıkmıştı zaten. Bir tür zamanlama ve yöntem tartışması vardı taraflar arasında. Umarım, bunu temenni ediyorum, en kısa zamanda da taraflar nihai uzlaşıya varacak ve Suriye'de ateş kesilecek. Suriye'de işkence, açlıktan ölümler, toplu katliamlar ve milyonlar ve milyonları bulan iç ve dış mülteci meselesi, göç meselesi ortadan kalkacak. Ama bunun İran'la varılan uzlaşıyla doğrudan bir ilgisi olmayacak. Dediğim gibi Suriye'deki gelişmeler, Suriye'deki tempo nükleer uzlaşıdan bağımsız olarak, nükleer görüşmelerden bağımsız olarak zaten yürüyordu ve beklendiği şekilde de devam ediyor. Yani şunu göremiyoruz: nükleer uzlaşı sonrası Suriye'de bir kırılma oldu. Taraflar uzlaşıya daha yaklaştı. Hayır, hayır, aynı lineer çizgi devam ediyor.
Bazı analistlere göre İran'ın biraz daha rahatlamış olması Suriye'de elini güçlendirecektir. Daha rahat hareket etmesini sağlayacaktır. Ya da İran'ın oluşturduğu Şii ekseni, direnç ekseninde gücünü arttıracaktır gibi yorumlar var. Bu yorumlar için neler söyleyebilirsiniz?
Evet, genel olarak buna katılıyorum. Söylediğim gibi sadece Suriye değil, Yemen'de de buna katılıyorum. Afganistan'da da, Irak'ta da, Bahreyn'de de, İran, Lübnan'da da, her nerede İran'ı görüyorsak bu görüşe katılıyorum. Fakat Suriye özelinde şu çok açık ki, Şam rejimini destekleyen blok lideri İran değil. Evet, İran sahada elini en çok taşın altına sokan, ateşe sokan dış güç. Fakat blok lideri Rusya. O nedenle burada nihai söz Moskova'da ve İran Moskova'dan bağımsız bir politika izleyemeyecektir. O nedenle İran'ın pozisyonunu yumuşatması veya sertleştirmesi Suriye krizinin gidişatını etkilemeyecektir. Önemli olan Rusya ile varılacak olan uzlaşıdır. Birleşik Devletler'in tercihidir bu. Birleşik Devletler Rusya'yı bir karşı blok lideri olarak, bölgede kendisiyle eş muhatap olarak görmek istedi. Rusya'yı bu pozisyona getirdi. Profilinin yükselmesine izin verdi. O nedenle İran da Rusya'yı bu konuda takip etmek zorunda. Dolayısıyla Hizbullah da İran'ı takip etmek zorunda. Tabiri mazur görün, hani kuyruk ve onun kuyruğu gibi. Baş ise Moskova'dadır. Amerikalıların tercihidir. O yüzden Suriye krizindeki İran'ın pozisyonu sonucu belirleyecek bir etmen değil. İster sertleşsin, ister yumuşasın, Rusya'nın çizgisinden çıkması mümkün değil İran'ın.
Hizbullah'ın eski liderlerinden açıklama vardı. Açıklamada aslında İran'ın mezhep savaşını körüklediğini, bunun bir din savaşı olmadığını ve İslam'a zarar verdiği yönünde. Hizbullah'ı İran kullanıyor şeklindeydi bu açıklama. Yeni bir açıklama bu. Hizbullah içerisinde de İran'a karşı bir tepki ya da karşı duruş mu var?
Evet, bu tür şaşırtıcı açıklamalar, Arap Baharı öncesinde asla duymayacağımız açıklamalar her yerden geliyor. Yani sadece İran ile Hizbullah arasındaki ilişkide çatlaklık yok. Bizim bildiğimiz klasik Orta Doğu'daki ilişkilerde, bağlantılarda bu tür çatlaklıkları hep duyuyoruz. Çünkü taşlar yerinden oynadı. Orta Doğu topyekün bir iç savaş içinde. Silahların konuşmadığı yerlerde de bir iç savaş durumunu, gerginliği hissediyoruz. Ve taraflar bundan memnun değil aslında. Çünkü bütün bu iç savaş iç dinamiklerin ürünü değil. Üzücü olan ve enteresan olan bu. Arap Baharı başladığından beri Orta Doğu hiç bu kadar iç dinamikler dışı bir yönlendirmeye maruz kalmamıştı. Bakın, soğuk savaşı yaşadı bu dünya 1945-90 arasında, inişleriyle çıkışlarıyla. Tüm dünyada soğuk savaş üzerinden bir siyasi tarih okuması yapıyoruz. Ama Orta Doğu kendi özel sorunlarıyla, kendi iç dinamikleriyle soğuk savaş mantığı dışında kendi özel bölgesel mantığı üzerinden bir siyaset oluşturdu ve siyasi tarihi böyle görebiliyoruz. Oysa bugün de soğuk savaşta bile, soğuk savaşın o belirleyici katı yapısında bile dış dinamiklerden az etkilenen Orta Doğu'nun bugün dış dinamikler tarafından bir iç savaşa sürüklendiğini ve bu savaşın devam ettirildiğini görüyoruz. Doğal olarak Orta Doğu'daki Hizbullah olur, başka unsurlar olur, yerel güçler, yerel aktörler bu durumdan rahatsız ve rahatsızlıklarını dile getirebiliyorlar medya önünde, dediğim gibi daha önce rastlamadığımız biçimde. Bu açıklamaları daha sık duyabiliriz, her cepheden duyabiliriz ve bunu çok olumlu buluyorum. Uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesi olarak görebiliriz.
Aslında son değerlendirmeleriniz son derece önemli oldu. Genel bir Orta Doğu değerlendirmesi yaptınız Sayın Akdeveli oldu. Evet, Orta Doğu yeniden bir dengeye ulaşma kaygısı içerisinde, küresel güçlerin baskısı altında. İç dinamiklerde kuşkusuz var ama yönlendirme, geliştirme, çatışmaların büyümesi ya da sıcak hale dönüşmesi genellikle dış güçlerin etkisiyle gerçekleşiyor.
Maalesef.
Huzur bulamayan bu toprakların huzur bulmasına da yakın olduğunu söylemek güç görünüyor.
Umarım bu öngörümüzde haksız çıkarız ama maalesef durum bu görünüyor.
Evet, Irak'a gelelim. Çatışmaların sıcak yaşandığı bölgelerden biri de Irak. İran'ın Bağdat'la ilişkilerinin de iyi olduğunu görüyoruz ve Irak'ta içerisindeki İran destekli Haçlı Şabi de önemli bir etken bu ilişkilerde. Irak hükümeti tarafından legalleştirildi. İran'ın somut destek verdiği bu örgüt aynı zamanda Şii milis gruplarının da içinde yer aldığı bir oluşum ve DAEŞ'le mücadele ediyor. DAEŞ'le mücadelesi onu sahada önemli bir hale de getirdi, etkin kıldı. Haçlı Şabi'den ve bu çerçevede Bağdat'ta Irak, İran, Suriye ve Rusya tarafından oluşturulan operasyon merkezinin Orta Doğu üzerindeki etkisinden söz edelim.
Evet, az önce bahsettiğimiz Şii-Sünni çatışmasını somutlaştıran, kurumlaştıran yapılardan biri şüphesiz Rusya faktörü de var burada. Şam'da oluşan koalisyon, az önce konuştuğumuz koalisyonun bir benzeri kurumsal yapısı DAEŞ'le mücadele adı altında Bağdat'ta da oluşturuldu. Aslında şunu söyleyebiliriz, var olan duruma bir isim konmuş oldu, etiket konmuş oldu. Yoksa çok açık ki Bağdat'taki Şii karakterinin vurgulandığı hükümet, Şam'daki Nusayri karakterini vurgulayabileceğimiz rejim ve Tahran arasında organik bağlar var. Ve bu organik bağlar Arap Baharı başlamadan önce de vardı. Sonradan oluşturulmuş değil. DAEŞ diye bir örgüt kurulmadan önce de vardı. Sonradan oluşturulmuş değil. Şam'da iç savaş ortamında bunu net biçimde görebildik. Kurumsal yapıyı da görebildik. Şimdi DAEŞ'in Irak'ta da faaliyet göstermesi sonucu Bağdat'ta da bunu kurumsal biçimde görebiliyoruz. Ama dediğim gibi bir Şii-Sünni çatışması ve Şii bloku destekleyen Rusya okuması kolaycılık olarak değerlendirdim ama bunu destekleyen tabii ki çok faktör var. Bunu tümüyle kolay diye okumuyoruz. Değerli düşünürler, değerli akademisyenler kolaycılığa kaçtıkları için bu noktaya varmıyorlar. Ben sadece Şii-Sünni çatışması neden midir, araç mıdır sorusunu hatırlatmak isterim. Ama Bağdat'taki bu yapı hiç şaşırtıcı değil. Bu kurumsal işbirliği koalisyon hiç şaşırtıcı değil. Zaten vardı. Dediğim gibi adını koydular. Şam'da da var. Ve Beyrut'tan Tahran'a kadar bir eksenden bahsediyoruz. Bu eksen kurumsal yapılarıyla da ortaya çıkıyor. Rusya'nın Suriye'den sonra Irak'ta da profil yükseltmesine olanak veriyor. Bu önemli. Birleşik Devletler de bu durumdan çok da rahatsız oluyor gibi görünmüyor.
Öyle mi diyorsunuz?
Evet, evet. Yani ben Birleşik Devletler'in bu koalisyonla büyük bir mücadele içinde olmadığını söylemiyorum. Fakat sanki karşısında böyle bir koalisyon oluşsun ve o koalisyonla mücadele etsin istiyor Birleşik Devletler. Kendisine böyle bir rakip Orta Doğu'da yaratmak istiyor gibi görünüyor. Biraz komplo teorisi korktuğumun farkındayım ve komplo teorilerini de hiç sevmem açıkçası. Basit görünenin doğru olduğuna inanırım her zaman. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Arap Baharı'ndaki genel tutumuna baktığımızda, Arap Baharı'nın bahar olduğu dönemdeki tutumuna, kış olduğu dönemdeki tutumuna baktığınızda, politika farklılıklarına baktığımızda ben açıkçası yükselen Rusya profilinden Amerikalıların rahatsız olmadığını düşünüyorum. Çünkü buna izin verdiler. Bunu hiçbir zaman engellemeye çalışmadılar. Şimdi Bağdat'ta da karşımıza bu çıktığında İran hep oradaydı. O eşyan doğası gereği olmasa olmaz zaten. Bu mümkün değil ama Rusya da orada yer aldığında Amerikalılar sadece bundan ne kadar memnun olmadıklarını söyleyip bu memnuniyetsizliklerini fiili politikalarını yansıtmıyorlar. Ben de buradan böyle bir okuma yapıyorum açıkçası. Yükselen Rusya, küresel meydan okuyucu Rusya söylemini Amerikalılar sanki dert yanarmış gibi söyleyip büyük bir keyif alıyorlar bunu söylerken. Anlaşılan böyle bir görüntü vermek istiyorlar. Birleşik Devletleri Orta Doğu'da da Latin Amerika'da da her yerde karşı çıkan bir küresel meydan okuyucu Rusya görüntüsünden memnunlar. Ben bunu böyle okuyorum.
Yoksa, bu durumun İran'a yansıması ne olur?
İran bundan faydalanıyor. İran Şam'da olduğu gibi Bağdat'ta da Rusya'nın varlığından faydalanarak kendisine açtığı alanı daha da genişletiyor. Ama şu var, Şam'da buna ihtiyacı vardı. Fakat Bağdat'ta tekrar ediyorum, eşyanın doğası budur. İransız bir Şii Bağdat düşünülemez. Rusya olsun veya olmasın hiç önemli değil. Burada kimin kime alan açtığı da tartışılır. Eğer Şam'da İran'ın alan genişletmesini Rusya sağladıysa, Bağdat'ta da aslında Rusya'nın profil göstermesini İran sağlamıştır. Ama birbirlerini destekleyen, bu profillerini yükselten bir spiral olarak görebiliriz bu ilişkiyi. Sonunun nereye varacağını kestirmekte güç. DAEŞ'le mücadele bugün söylenen şey, yarın başka bir şey olabilir. Bunun kalıcı olup olmayacağını görmek lazım. Ama sözlerimi şöyle bitirmek isterim. Orta Doğu'da ve tüm dünyada olduğu gibi, ama Orta Doğu'da elbette hegemon güç Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ana aktör, belirleyici aktör Birleşik Devletler'dir. Onun kurduğu oyun her zaman oynanır. Aktörler de buna göre yerlerini alırlar. Biz de bu oyunu izlemeye devam ediyoruz.
Teşekkür ederim Sayın Altay Aktevelioğlu. Sevgili dinleyiciler, bu programda nükleer program anlaşmasının İran'a ve bölgeye etkilerini değerlendirdik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle olacağız. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve yayın teknisyeni Recep Özdem. Huzurlu bir hafta dileyerek ayrılıyoruz. Hoşça kalın.
Huzur Arayan Topraklar.